أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Erkam Radyo'nun pek aziz ve muhterem dinleyenleri, her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ben program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Kubbenin Yıldızları programıyla huzurlarınızdayız. Aziz dinleyenlerimiz, Kubbenin Yıldızları programı Atakent Nermin İmamoğlu Camii Müezzin Kayyımı Hafız Sayın Muhammed Güven Hocamın, değerli kardeşimin Ahzab Suresi 70-73. Ayet-i Kerimeleri tilavetiyle başladı. Hemen sevgili kardeşime, değerli hocama hoş geldin de diyeyim. Aynı zamanda Hafız Muhammed Güven, benim çok sevdiğim, arkadaşlığından, dostluğundan çok keyif aldığım bir kardeşim. Muhammed'ciğim hoş geldin, şerefler verdin.
Hoş buldum Safa abi, çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Böyle bir programa bizleri uygun gördünüz, bizleri davet ettiniz. Tabii bir sevdiğim abinin böyle bizleri konuk etmesi bizleri çok memnun ediyor açıkçası.
Allah razı olsun. Bu programda birbirinden değerli hafızlarımızı, hocalarımızı ağırlıyoruz ve Kubbenin Yıldızları dedik ismine de. Kubbe her Müslümanın hayatında hiç şüphesiz çok önemli bir yere sahip. O kubbede sadasını çınlatan isimler de her Müslümanın gönlünde ayrı bir yere sahip oluyor. Özellikle senin gibi Kur'an-ı Kerim'i güzel tilavet eden, hüsnü tilavet tavrını günümüzde de devam ettiren hafızlarımız söz konusuysa. Evet, genelde şöyle yapıyoruz. Bir hafız arkadaşımızı, okuyucu, hoca arkadaşımızı davet ettiğimizde bir iki bölüm birlikte yürütüyoruz. İlk bölümde genellikle hayat serencamı, devamında kendini inşa sürecini konuşuyoruz. İkinci bölümde de müstakbel kari arkadaşlarımıza, müstakbel okuyucu arkadaşlarımıza bir izlek olabilmesi için, bir nişane olabilmesi için de Hüsn-i Tilavet'te neler yapılabilir konusunu işlemeye gayret ediyoruz. Yani okuyucularımızdan, hafızlarımızdan, hocalarımızdan tabiri caizse tüyolar alıyoruz. Güzel Kur'an-ı Kerim okumak için neler yapıyorsunuz sorusunun cevabını onlardan rica ediyoruz. Biz bu bölümde Muhammed Güven hocamın, değerli kardeşimin hayat hikayesini dinleyeceğiz. Kendini inşa sürecini dinleyeceğiz. Hemen bismillah başlayalım. Muhammed Güven kimdir? Çok klasik bir soru. Sana yönelteyim. Nerede doğdun? Annen baban ne iş yapar? Nasıl bir aile ortamında, nasıl bir mahallede doğdun, büyüdün?
Şimdi 2001 Belçika'da doğdum. Yurt dışında eğitim gördüm 11 yaşıma kadar. Tabii Belçika'dayken hani sadece biz okula yetinmiyorduk. Camiye gidiyorduk aynı zamanda. Sağ olsun babamız çok ön ayak oluyordu bu konularda. Tabii hafızlığa ben açıkçası Belçika'da başladım. Belli bir dönüşe geldikten sonra buraya kesin dönüş yaptık. Türkiye'ye. Türkiye'de Konya'da devam ettirdim hafızlığımı. Konya'da Ulurmak Nuraniye Kur'an Kursu'nda tamamladıktan sonra Ankara'da İmam Hatip Lisesi'ni okudum. İmam Hatip Lisesi'nden sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da Hüdayi Vakfı'da İlham Akademi'de okudum. Ve şu an hamdolsun müezzin kayyum olarak görev yapmaktayız.
Tamam. Bir eğitim süreci daha devam ediyor benim bildiğim kadarıyla. Evet. Sayın dinleyenlerimize biraz önce de arz ettim ben. Aslında biz Muhammed Güven'le çok hoş bir birlikteliğimiz de var. Zaman zaman oturur, muhabbet ederiz birbirimizin hayatından. Birbirimize haberler veririz. Aynı zamanda kıraat ilmini şu an tahsil ediyorsun. Onu evet. Söyledim ben mi kaçırdım yoksa?
Onu söyleyemedim, şu an söyleyeyim. Heh. Şimdi belli Arapça İslam ilimler altından sonra tabii sadece Arapça İslam ilimler yetmiyor. İşte farklı ilimler var. Tabii insan daha çok kendini hangisini yakın hissediyorsa o alanda ilerlemek istiyor. Bizim için de daha çok kıraat, muski merkezli bir eğitim söz konusu. Onun dolayı Aşere Takrib Tayyip'e başlamış bulunmaktayız. Daha bu sene başladık. Hamdolsun yavaş yavaş ilerliyoruz. Rabbim tamamlamayı nasip eylesin.
Amin inşallah. Yani Hafız Muhammed Güven diye anons ettik. Allah izin verirse, imkan verirse birkaç yıl içerisinde Kurra Hafız Muhammed Güven demeyi ben çok isterim. Bir kardeşim, bir İnşallah. Arkadaşımın adına bu sevinci paylaşırım. Evet, şimdi bütün o eğitim süreçlerini biraz daha açacağız. Musiki evet. de senin hayatında ayrı bir öneme sahip, ayrı bir yeri var. Ciddi vakit ayırıyorsun musikiye de. Aşereye ve Kur'ani ilimlere de aynı şekilde vakit ayırıyorsun. Ama biz Belçika'dan bir devam edelim. Belçika'da doğdun, 11 yaşına kadar oradaydın.
Evet.
Babacığın zannederim din görevlisi mi?
Yok. Normal işçi
olarak. Orada çalışıyordu.
Tabii, orada çalışıyordu.
Tamam.
Ben camiye gidip geliyordum. İşte abilerimle birlikte.
Belçika'da o zaman daha Türklerin yoğun olduğu bir bölgede, işte caminin vesairenin olduğu bir bölgede mi doğdun büyüdün? Nasıldı o? Bize doğduğun büyüdüğün ortamı biraz anlatabilir misin?
Yani şöyle, yani komşularımızdan yabancılar yok değildi, yani mevcuttu. Ama hani insanlar Müslüman oldukları için mesela kendilerini ifade edebilmek için ya da daha rahat hissettiği ortamlar olabiliyor. Ondan dolayı hani işte camiye gidiyorlardı. Orada çok güzel hani kantinler olsun, hani lokal faaliyetler olsun açısından çok iyiydi. Şimdi buradaki camilere baktığımız zaman normal sadece ibadet yapılacak yerler. Ama oraya baktığımız zaman yurt dışında camiler bina şeklinde oluyordu ağırlıklı olarak.
Sosyal hayat daha aktif yaşanıyor orada, öyle tabii, mi camilerde?
Tabii. Yani şimdi çocukları hani çekmek için çeşitli faaliyetler yapılıyor. Mesela geziler düzenleniyor. İşte çocuklar hani sever ya PlayStation oynamayı. Sonra işte bilardo falan. Aynen. Böyle faaliyetler vardı. Tabii bunun yanında hocamız bizimle sadece hani hafta sonu eğitimler oluyor açıkçası orada. Hani cumartesi, pazar eğitim oluyor orada. Yazın olduğu zaman herkesi tatile gönderiyorlar. İşte o tatilde çoğu kurbetçiler zaten Türkiye'ye geliyor. Ama biz orada mesela hafta sonu değil, hafta içi de camiye gidip geliyorduk okulun yanında. Yani okulumuz bitiyor 3-4 gibi biz camiye gidiyorduk. İşte normal biz ezber vermek için gidiyorduk. Sonra hocamız işte hafız olmak istemez misin derdi. Yani işte hafızlığı hep böyle olmamızı isterdi. Rahmetli oldu Mustafa Çelik hocam.
Allah rahmet eylesin.
Sonra onların ön ayak olması sebebiyle böyle bir yola giriş kamdolsun.
Peki ailede hafızdır, hocadır kurra hafızdır. Var mı birileri? Yani sana bu noktada örnek teşkil etmiş bir isim var mı ailende?
Yani en büyük abim var. Hafız kendisi şu an görevli. İmam yurt dışında. İmam Belçika'da.
O zaman onun biraz etkisi oldu senin hayatında diyebilir
miyiz? Yani onun şöyle etkisi oldu. Şimdi biz zaten abilerim camiye gidip geldikleri için bize gidip geliyorduk. Sonra abim ilk Türkiye'ye geldi hafızlık için. Sonra o biraz örnek teşkil etti. Biz geldik. Sonra biz Kur'an kursuna gittik.
Belçika'da hafızlığı devam ettirebilmek zor mu Türkiye'ye nazaran?
Şöyle caminin görevlileri bu konuda çok önem teşkil ediyor. Şimdi bazı imamlar hani dava şuuruyla yaklaşıyor bu işe. İşte hafız yetiştireyim, işte kardeşimiz boşta kalmasın. O şekilde olabiliyor. Mesela cami imamı sağ olsun bizleri hep çağırıyor. Biz gidip geliyorduk. Yani kendisi isteği üzerine hafızlık yaptırabiliyordu cami görevlileri.
Peki. Anne babanın teşviki, desteğini gördün mü bu süreçte peki? Onların yönlendirmeleri nasıldı?
İlla ki onlar her zaman destek oldular. Hiç böyle hani zaten hafız çok büyük nimet olduğu için onlar çok farkındalardı bu işin. Mutlu oluyorlardı. Yani camiye gidip
bütün süreçlerde seni destek.
Her zaman.
Yani şimdi bu soruları şunun için de soruyorum aynı zamanda. Şimdi bizi hafız arkadaşlarımız dinliyor, okuyucu arkadaşlarımız dinliyor. Bunun yanında işte abilerimiz, büyüklerimiz, ablalarımız da dinliyorlar. Anne babalar da dinliyor. Yani senin vereceğin cevaptan, anne babanın sana muamelesinden hayatlarına bir örnek alabilecek insanlar, büyüklerimiz de var. Yani bir Muhammed Güven kendini nasıl inşa etmiş, ailesi bu inşa sürecinde ona nasıl destek olmuş, bunun cevabını alarak işte ben çocuğuma belki senin babanın sana yaklaştığı gibi yaklaşarak işte oğlumun ya da çocuklarımın hafız olmaları yönünde senin tecrübenden ya da babanın tecrübesinden faydalanabilirim. O yüzden soruyorum. Belçika süreci gerçekten kıymetli. O zaman sen tabii dil de biliyorsun. Anladığım yani, kadarıyla evet. 11 yaşına kadar orada bulunduğun için dil de biliyorsun. Şimdi genellikle insanın hayatında çok büyük alan kaplayan yetenekleri, ilgi alanlarıyla alakalı konular hayatının başlangıç süreçlerinde şekillenir. Yani çocukluktan güzel ses, Kur'an-ı Kerim vesaire konularına bir alakan olmalı ki bugün de devam ettiriyor olasın. Öyle geliyor bana. Camiye gidiyorsun. Kur'an öğretiyorlar. Orada eğlenceli efendim bazı oyunlar vesaireler de var. Çocuklar oraya çekebilmek için. Fakat bunların hepsi yeterli değil. Güzel Kur'an-ı Kerim okumak isteği için. Şimdi, o noktada seni yönlendiren biri oldu mu? Çok küçükken okur muydun kendi kendine? Şarkı türkü söyler miydin? Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye çalışır mıydın? Nasıl şekillendi müzik?
Ya şimdi şöyle çocukken zaten zihniniz çok açık olmuyor açıkçası şimdi. Anne babanın teşviki bu konuda çok önemli. Yani şimdi anne babam olmasaydı belki çok gitmek istemeyecektim camiye. Camiye gidip geliyorsun. İşte o cami ortamında büyüyorsun. İşte müezzinlik yaptırıyorlar falan. Ama işte hani güzel ses nasıl belli oluyor? Sağda solda mesela Medine ezanı duyuyorduk o zaman. Mekke ezanı falan. Ya onu taklit ediyorsun. O zaman biraz fark ediyorsun yani güzel bir şey okuduğunu. Sonra işte caminin imamı görüyor bunu. İşte sen işte şu ezan yarışmasına katıl. İşte Kur'an yarışmasına katıl. Böyle
bakıyor sende istidat tabii. Var, yetenek var, yönlendiriyor hemen. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Yurt dışında da Hicaz ekolünün tavırda biraz daha kuvvetli olduğunu her zaman görüyoruz. Bunun sebebi ne ola acaba? Yani Türkiye'de Türk tavrı her zaman biraz daha öndedir. Ya da biz öyle olmasını istiyoruz ama yurt dışında ezici bir çoğunlukla insanlar işte Kabe'de okunan Kur'an-ı Kerim tavrını çok seviyorlar. Hicaz ekolü denen o Kur'an-ı Kerim okuma tarzını, tavrını, o makamsal efendim döngüyü ve bütünlüğü hakikaten çok seviyorlar. Bunu bir arada konuşmak lazım. Neden böyle diye.
Yani sanırım şimdi gurbettekiler doğrudan işte hac için, umre için Mekke Medine'ye gidiyorlar.
Daha çok o seslerden evet, dinliyorlar galiba.
Etkisi oluyor. İşte geliyorlar Belçika'ya onun kayıtlarını gösteriyorlar. Belki bunun o, çok
onun hasretiyle var. Demek ki.
Tabii.
Türkiye'de olsa Türk okuyucuları duya duya tekrar tabii. Türk tavrına belki yönelecekler ama orada Kabe'den direkt Belçika'ya döndüğün zaman kulağında o sesi arıyorsun demek. Evet enteresan. Ben de her zaman düşünmüşümdür acaba nedendir diye. Peki Belçika sürecini 11 yaşında tamamlıyorsun. O sürece kadar hafızlığa başladın sen orada. Evet. Nereye kadar gelmiştin? Nasıl?
5. dönüşe kadar gelmiştim. Tamam.
Sonra, yani 150 sayfa takriben tabii. Ezberlemiştin. Bilmeyen dinleyenlerimiz varsa diye söylemiş olalım. Sonra Türkiye'ye baban mı döndü? Ailecek mi?
Ailecek döndük. Kesin dönüş maksadıyla. Türkiye'ye döndük. İşte zaten bizim kaldığımız il Karaman'dı. Ama işte ben hafızlık için Konya gitmiştim.
Tabii. Konya merkezi, evet, bu işlerin Konya... zaten. Anadolu'da hafızlık için gidilebilecek en merkezi ve en büyük noktalardan bir tanesi Konya.
Evet. Konya'da hafızlığa devam ettirdim. Orada 3 yıl orada kaldım. 3 yıl. Tabii şöyle. Ya 2 yıl hafızlık tamamladım. Son yılda hafızlık tekrarıyla devam etti. Ya tabii sadece hafızın yanında ortaokul eğitim de vardı. Tabii. Ya ilk yıl tabii o zamanlar Milli Eğitim'in hafızlık yapanlara yani bir yıl dondurma izin veriyordu. O zaman bir yıl dondurmuştum. Sonraki yıl hem okula gidip hem hafızlık yapmıştım.
Nasıl oldu? Zor muydu biraz?
Yani şöyle tabii o zaman bu zaman gibi değildi. Yani bu zaman hani Marmara farklı okullar var. Hı-hı. Onlar hani hem okulu hem eğitimi
bir arada götürecekler.
Bir arada götürüyorlar. O zaman sadece ben yalnız olarak yapıyordum. Hem okula gidiyordum hem hafızlık.
Yani okul tarafından desteklenmeden, evet, sen bu işi kendin götürüyordun. Günümüzde proje imam hatip liseleri var. Evet. Onlar hem hafızlık sürecini hem de örgün eğitim sürecini birlikte götürmek için özel bir müfredat hazırlıyorlar. Çocukları daha da rahatlatıyorlar. Ama o dönemler öyle değildi.
Evet. Ya o zamanlar biraz daha bireysel takılıyordum yani, tabiri caizse. Hem okul hem hafızlık. Şöyle öğlene kadar hafızlık oluyordu. Öğleden sonrası okula gidiyorduk. Aslında bu bir yandan iyi oluyordu. Çünkü sadece kursta kalmıyordum. Hani farklı bir ortam görüyordum. Hı-hı. Orada arkadaşlıklar işte, hı-hı, farklı eğitimler. Biliyorsunuz hani siz de biliyorsunuz hafızlık yaptığınız için. Hani Kur'an kursuna çok kaldığınız zaman biraz bir kapanma oluyor. Evet. Çok yoruyor bu insanı.
O yaşlarda işte insan biraz bunalabilir yani. Tabii. Hep aynı ortamda. Tabii. Ama sen hem ortaokula gidiyorsun hem aile... Tabii. ...nin yanına gidiyorsun hem de kursa gidiyorsun. Çok zengin bir portföy var aslında burada. Sosyal anlamda da zengin bir yapı oluşturmuşsun.
Evet.
Konya'da ortaokulu tamamladın mı?
Ortaokulu tamamladım.
Daha sonrasında Ankara süreci başlıyor.
Ankara süreci başlıyor sonrasında.
Ankara'da lise okudum.
Lise okudum. İmam Hatip Lisesi. Tamam. Hafızlık projeydi aynı zamanda.
O proje lisesi.
Proje lisesi.
İsmi neydi lisenin?
Muhammed Hamdi Yazır.
Muhammed Hamdi Yazır Lisesi. Evet. Oraya peki nasıl teşvik oldun? Nasıl yönlendirildin?
Şimdi zaten Kur'an kursunu okurken büyük abilerimiz hani hafız olup gidiyorlar. İşte proje lisesi var. İşte aman işte gidin filan.
Bir de proje liselerinin de böyle yavaş yavaş ilk başlangıç dönemleriydi sanki o dönemler.
Tabii
yani
tabii.
Türkiye'de proje imam hatip liseleri yeni yeni açılıyordu.
Hı-hı. İşte öyle teşvikleri oldu. Sonra biz de hamdolsun başvurduk. İşte Muhammed Hamdi Yazır Lisesi'ne başladık o vesileyle. Ya tabii aslında şimdi Konya, Ankara bunlar hep farklı güzel hocaların olduğu yerler. Ya yani her ilden farklı tabiri caizse hani istifade ediyoruz. Hı hı. Ankara'da işte farklı hocalarımız oldu lise zamanında. Ona da ayrı olarak gireriz büyük ihtimal.
Hı hı. Lisede proje İmam Hatip Lisesi'ydi. Orada hafızlığını tekrar ettin 4 yıl boyunca.
Tabii.
Öyle tahmin ediyorum. Hı hı. Sonra tabii İslami ilimler noktasında ilahiyat okursan eğer ayrı bir bölüm. Efendim sözel, sayısal, eşit ağırlık vesaire şeklinde büyük ihtimalle ayrılıyordur. Yani bir hafız talebe o proje lisesine girdiğinde diyorsa ki ben doktor olacağım, ona doktorlukla alakalı bir yol çizip onu biraz daha sayısal bölümde değerlendiriyorlar. Diyorsa ki ben işte avukat olacağım, sözel bölümde ya da eşit ağırlıkta değerlendirip ona öyle bir yol çiziyorlar. Ama ben din görevlisi olacağım diyenle alakalı da, ilahiyat okuyacağım diyenle alakalı da İmam Hatip Lisesi'ndeyken henüz İlahiyat derslerinin belki giriş derslerini alarak 4 yıl boyunca ilahiyata talebeleri hazırlıyorlar. Hakikaten çok değerli, benim de çok kıymetli bulduğum işler bunlar. Çünkü bir İmam Hatip Lisesi öğrencisi mezun olduğunda ilahiyata başlamadan evvel temel meselelerin birçoğuna hakim oluyor aslına bakarsanız.
Evet.
Şimdilerde alınmıyor ama sen de çok iyi biliyorsun. Yakın zamana kadar İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan arkadaşlarımız sınava girip imam olabiliyorlardı. Şimdi alımlar artık zannediyorum kapandı ya da alınmıyor.
Alınıyor.
Çok az alınıyor belki de.
Ama işte akademi koydu bu sene.
Akademi var.
Özellik.
Evet. Akademi var. Yani o sebeple proje imam hatip liseleri çok kıymetli. Hakikaten çok değerli insanlar yetiştiriyorlar. Öğrenciler yetiştiriyorlar ve topluma kazandırıyorlar bu isimleri de. Gerçekten Muhammedciğim çok bereketli ve hareketli bir hayatın var. Şu ana kadar yani liseyi bitirene kadar Belçika, Konya, Ankara. Ankara'dan sonra vereleni İstanbul'u diyor. Şimdi vaktimiz de daralıyor. İstanbul'a evet. Geçelim. 5-6 dakikada İstanbul'u evet. Senden dinleyip tekrar bir Kur'an-ı Kerim tilaveti rica edeceğiz. İstanbul'a geldik İLAM Akademi'ye. Hüdayi Vakfı'na bağlı İLAM Akademi'de eğitim almaya başladın. Tabii. Aynı zamanda dışarıdan açık öğretimden ilahiyat mı okudun?
Evet, ön lisans.
İlahiyat tamam. okumaya başladın. Evet. Nasıl devam etti daha sonraki süreç? Başka ne eğitimler aldın?
Şöyle Ankara'dayken zaten hep bir İstanbul hayali oluyordu. Hani İstanbul'a gitsem işte şu hocadan işte istifade etmek istiyorum falan. İstanbul'a geldiğimiz zaman zaten İLAM Akademi'de Arapça İslam dinler eğitimi var. Tabii bunun yanında biz ne alabiliriz? Bunun düşüncesi içerisinde olmaya başlıyoruz. İşte kıraat alanında uzman isimler var. İşte musiki alanında uzman isimler var. Hem kıraatten istifade etmeye çalıştık hem musikiden. İşte meşk ortamlarına gittik. Onlardan işte biliyorsunuz cami musikisi yani belli bir makam var. Yani onları zenginleştirmek gerekiyor. Onun için eser bu konuda çok mühim. Onun dolayı meşklere gittik. İstifade etmeye çalıştık.
Meşkler konusunda nereden istifade ettin?
Mehmet Kemiksi hocamızın Enderun Hafızlar Topluluğu var. Pazar günleri dersler oluyor. Oraya gidip geliyoruz. Allah istifade edenlerden eylesin.
Allah selamet versin. Mehmet hocam da hakikaten biz birlikte de burada program yaptık biliyorsun Mehmet hocamla. Ben de bir dönem Enderun Hafızlar Topluluğu'nun içerisinde de bulundum. Bundan takriben 8-10 yıl önce. Pazar günleri sabah 8.30-9'da başlayan ve işte 50-60-100 kişinin bazen geldiği, öğlene kadar devam eden bir 30 yıllık bir çeyrek asrı aşmış bir meşk halkası, meşk topluluğu. Gerçekten kolay bir iş değil.
Evet.
Bir pazar günümüz var. O pazar gününde de sabahını erken vaktinde uyanıp daha güzel Kur'an-ı Kerim tilavet edebilmek için, cami musikisine, din musikisine, Türk tasavvuf musikisine daha iyi hakim olabilmek adına insanlar oraya geliyorlar. Gerçekten ben çok değerli, çok kıymetli buluyorum oraya devam eden arkadaşlarımızı, çok vizyoner de buluyorum aynı zamanda. Bu noktada senin adına da gerçekten çok seviniyorum. Yani hem hafızlık sürecini tamamlamış, hem işte Belçika'da bulunması sebebiyle bir yabancı dili olan, daha sonra İLAM Akademi'de Arapça eğitimini alan, efendim Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman anlayabilecek bir düzeye gelen, bu süreçte ilahiyat eğitimini tamamlayan ya da tamamlamak üzere olan, hafızlıktan sonra da bunu kıraat ilmiyle taçlandıran bir isim. Yani herkes yapamadığının hasretini çeker ya. Yani ben şimdi artık çocuklarımız var, çocuklarımızı büyütürken kendimizde ne eksik varsa biraz onlara o eksik noktasında da biraz destek çıkarak bizden biraz daha iyi olsunlar. Biz eksik kaldık, onlar eksik kalmasınlar diye yaklaşıyoruz. Ben şimdi etrafımdaki bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime, işte daha genç olanlar varsa onlar işte efendim yönlendirme rica ettiğinde, nasihat rica ettiğinde mutlaka özellikle hafızlarsa kıraat alanına yönlendirmeye gayret ediyorum. Biliyorum zor ve meşakkatli bir alan, fakat bir hafız için en büyük paye kurra hafız olabilmektir. Evet. Onun ötesi yok. İlmi kıraati efendim haiz olmak, o ilmi mücehhez olmak ve o tavrı tabii hocalarıyla birlikte. Son olarak bir değerlendirmeni senden alayım. Yani bu Belçika'da doğdun, Ankara'da, efendim Konya'da, sonrasında Ankara, sonrasında İstanbul. Onlarca hocan oldu.
Evet.
Onlarca, yüzlerce belki sınıf arkadaşın oldu. Hem Kur'an kursundan, hem efendim okullardan, liselerden, ortaokuldan vesaire. Şimdi buradan İstanbul'dan, Meşk Halkası'ndan bir sürü arkadaşın oldu. İlam'dan bir sürü arkadaşın oldu. Bu kadar zengin bir sosyal çevre ile gençlik dönemlerini, çocukluk dönemlerini geçirmek nasıldı senin için? Ve Kur'an-ı Kerim'in, din musikisinin sürekli okunduğu ve mesele edildiği, İslami ilimlerin mesele edildiği ortamlarda büyümek senin için nasıldı?
Ya başlı başına bir zenginlik aslında. Şimdi farklı insanlar tanıyorsunuz, farklı kültürler tanıyorsunuz, farklı hocalar tanıyorsunuz, farklı tavırlar tanıyorsunuz. Hı. Ama tabii her hocanın eksiği de olabilir. İşte ya biz de onun iyi tarafını alıyoruz, hı, farklı okuyuşların. Hı hı. Ya bunların çok büyük bir zenginlikleri oldu. Arkadaşlık bakımından da öyle. Hani bazı insanlar işte kötü huyu vardır, iyi huyu vardır. Ama kötü huylarını işte bazen görmezden gelmeniz gerekiyor. Sonraki farklı yurda gittiğiniz zaman ona göre arkadaş seçimi yapıyorsunuz. Hı hı. Ya bunun çok katkısı oldu diyebilirim.
Evet. Gerçekten ben de senin adına çok seviniyorum Muhammed'ciğim. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. Toparlayalım ve bir senden Kur'an-ı Kerim tilaveti rica edelim. İnşallah bir sonraki bölümümüzde, bir sonraki hafta da yine senden Hüsn-i Tilavet'in en güzel örneklerinden dinleyeceğiz inşallah Kur'an-ı Kerim tilavetini. Ama bu haftalık bu kadar diyelim. Programın sonunda şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hakikaten anacığına, babacığına buradan çok selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum ben kendi adıma. Hayırlısı. Bütün dinleyenlerimiz de muhakkak iletiyordur. Çünkü gerçekten pırıl pırıl, çok vizyoner, ülkeye, vatana, millete maksimum katkıyı sunabilecek potansiyelde bir genç yetiştirmişler. Gerçekten çok mutluyum senin adına. İnşallah eğitimlerini tamamlar. Ülkemize, vatana, millete, alemi, İslam'a, ümmete nice nice faydalı, güzel işler yapacak. Kıraatinle, okuduğun ezanla, ezan-ı Muhammed ile insanların dinle olan bağını, Rabbi ile olan bağını kuvvetlendirecek, tesir uyandıran bir efendim yönün ve katkın olur diye de bir dua edeyim. Anacına babacına tekrar hürmetlerimi arz edelim. Burada veda ediyoruz. Aziz dinleyenlerimize de Muhammed'ciğim çok teşekkür ediyorum sana programımıza konuk olduğun için. Eksik olmayasın.
Bize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Aziz dinleyenlerimiz, Kubbenin Yıldızları bu hafta Hafız Muhammed Güven hocamızı ağırladı. Yine Hafız Muhammed Güven hocamızın Cuma suresi 9-11. ayetleri tilavetiyle nihayete eriyor. Önümüzdeki hafta Muhammed Güven hocamla kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Güzel Kur'an-ı Kerim okumanın, hüsn-i tilavetin yolu yöntemi nedir? Bunları konuşacağız. Bilgilerinizi arz eder. Sizleri Allah'a emanet ederiz efendim. Hoşçakalın.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة